Ayrım 7. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 78.
Hümanizm İtalya'da reel çıkarlara denk düşüyordu. Cermen ülkelerinde ise durum böyle değildi. Bu ülkelerde hümanizm toprağa kök salamayan egzotik bir bitkiydi ve öyle kaldı. Bu yüzden Alman hümanizminin tüm bilimlerin ve sanatın geldiği İtalya ile vakit geçirmeden sıkı bir bağ kurması gerekiyordu. Bu bağ devam ettiği müddetçe hümanistler özellikle Almanya'da hüküm süren kuzeyli barbarları dize getirmeyi, egemen sınıfları kendilerinden yana çekmeyi umabiliyordu. Bu ülkelerin Roma'dan ayrılması, hümanistlerin amaçlarına ulaşamaması ve barbarlığın uygarlığa karşı zafer kazanması anlamına geliyordu. Böylece hümanistler reformasyona direndiler ve Katolik olarak kaldılar. Çünkü Katolikler yeni bilimlerin ve sanatın amansız muhalifleri olan Protestanlardan daha yüksek bir gelişme aşamasında bulunuyordu. Bu durum sadece kuzeyli reformasyoncular için söz konusu değildir. İtalya'da da reformasyon denemelerine yarı köylüleşmiş alt kademelerdeki ruhbanlar başlamıştır. Örneğin Savonarola vaazlarından birinde şöyle diyordu: "Platon ile Aristoteles'in başardığı tek iyi şey dinsizlere karşı kullanılabilecek pek çok argüman öne sürmüş olmalarıdır. Onlar ve diğer filozoflar yine de cehennemi boylamıştır." Yaşlı bir kadın inanç konusunda Platon'dan çok daha bilgilidir. Şayet yararlı gibi görünen kitaplar yok edilseydi inananlar için iyi olurdu. Henüz bu kadar çok kitap, bu kadar çok rasyonellik ve tartışma mevcut değilken, inanç o günden bugüne kat ettiği mesafeden çok daha hızlı yol alıyordu. Luther'in orospu akıla karşı sarf ettiği acı sözleri hatırlamamak elde mi? Dindar Savonarola, ta ki kilise tarafından faaliyetleri durdurulana ve dinsiz diye idam edilene kadar Boccaccio'nun Decameron'undan yüzlercesini yaktırmıştı. Aydınlara hitap edenler inançsızlar değil dindarlardı. Bunlar kitlelere seslenerek papalık vasıtasıyla sürdürülen sömürüyü tehlikeye düşürüyorlardı ve bu yüzden yakılarak öldürülüyorlardı. Buna karşılık kiliseyi ve inancı acımasızca alaya alan Rabelais gibi inançsızlar, piskoposlar ve papalar tarafından korunuyor, hatta genellikle teşvik ediliyordu. Papaların Katolik fanatizmi bir inanç fanatizmi değildi. Kiliseye özgü biçimlere girmiş bir tamahkarlık fanatizmiydi. Ne var ki Almanya ile İngiltere'nin bilge ideologları tehdit altındaki uygarlığı kurtarmak için Katoliklerin yanında yer aldıkları zaman bir noktayı unutuyorlardı. Bu Katolik kültürün İtalya'da bilim ve sanatın ulaştığı yüksek düzeyin papaların önem ve yüceliğinin temelinde halk kitlelerinin cahilliğinin ve sömürülüşünün, tüm Almanya'nın cahilliğinin ve sömürülüşünün yattığını, papaların İtalya'da bilim ve sanatı teşvik etmek için Almanya'yı yoksul ve cahil bırakmak zorunda olduğunu, bu durumun kendilerine bağlı olduğu sürece papalar tarafından yapay şekilde sürdürülen, reformasyonda Katolik kültürü ezmiş bir barbarlık olduğunu, tarihsel durumun ancak Alman barbarlığının Latin kültürünü alt ederek Almanya'yı barbarlıktan kurtarma, ekonomik ve manevi gelişmesini olanaklı kılma yolunu açabilecek hale gelmiş olduğunu unutuyorlardı. Ama hümanistler, reformasyonun geçici olarak kuzey ülkelerine verdiği zararın, bilim ve sanatı da olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyordu. Katolisizme katılma nedenine bir başka neden daha ekleniyordu. Reformasyoncular halk kitlelerine, tüm halka sesleniyordu. Değişik reformasyon ülkelerinde papalığa karşı tüm halk tek bir sınıf, sömürülenler sınıfını oluşturuyordu. Ancak reformasyon ülkeleri, reformasyonu kendine özgü olan İngiltere dışında, özellikle ekonomik yönden geri kalmış ülkelerdi. Buralarda mutlakiyetçilik Latin ülkelerindeki gibi henüz o kadar güçlü değildi. Üstelik köylüler ve şövalyeler önemli bir güç oluşturuyor, kendilerine güveniyorlardı. Sonuç olarak reformasyondan çıkarı en fazla olanlar hükümdarlarla para babalarıydı. Ama reformasyon yine de bir halk hareketiyle tüm halkın papaların sömürüsüne karşı tek vücut halinde baş kaldırmasıyla başladı. Bu baş kaldırı papalık egemenliğinin yıkılmasıyla elbette durmadı. Halkın değişik sınıfları arasında kanlı mücadelelere yol açtı. Bu mücadeleler halkın gücünü tüketti ve monarşik mutlakiyetçiliğin zaferini hazırladı. Hümanistlere göre halk hareketi tüyler ürpertici bir şeydi. Hükümdarın yönetiminden farklı bir devlet yönetimi, devlet üzerinde hükümdarın otoritesi yerine başka bir otoritenin kurulması hümanistlere tamamen ters geliyordu. Halkın ihtiyaçlarına ve eğilimlerine genel olarak fazla anlayış göstermiyor, pek çoğu ilgi de duymuyordu. İç savaşın tüm dehşetini meydana vuran bir harekete nefretle yukarıdan bakıyorlardı. Hümanistlerin bu durum ve koşullarda birçok Cermen ülkesinde Katolisizm'den yana yer alarak halkla çelişkiye düşmelerini, reformasyoncular tarafından dönekler diye hakarete uğramalarını, halk arasında icraatlarından hiçbir iz bırakmadan etkilerini kaybetmelerini ve sonuçta ortadan kaybolmalarını açıklamak kolaydır. Hümanizm, reformasyon tarafından İtalya'da ölümcül bir darbe yemiştir. Afrika'nın güneyinden dolaşarak Hindistan'a giden deniz yolu çoktan keşfedilmişti. Süveyş kanalının açılmasına kadar Hindistan'ı Avrupa ile birleştirecek olan yeni ticaret yolları çoktan kat edilmişti. Ticaret Akdeniz'in kıyı ülkelerinden Atlantik Okyanusu'nun kıyı ülkelerine taşınmıştı. Aynı zamanda Cermen ülkeleri de papalığa karşı ayaklanıyordu. Yıllar yılı Alpler üzerinden Roma'ya akan muazzam meblağların arkası kesiliyordu. İtalya'nın zenginliklerinin kaynağı kuruyor ve böylece manevi üstünlüğü de sona eriyordu. Hümanizmin maddi temelleri ticaret ve sömürüydü. Bunların kalkmasıyla birlikte hümanizm de ortadan kayboldu. Ama iz bırakmadan değil, savundukları tezler cizvitlik adı altında yeniden doğuyordu. Cizvitlik, entelektüel yönden bir parça yozlaşmış, manevi bağımsızlığı elinden alınmış, kiliseye hizmet etmeye zorlanmış ve katı örgütlenmiş hümanizmdir. Cizvitliğin hümanizme karşı tutumu, imparatorlar dönemi Hristiyanlığının yeni Platonculuğa karşı tutumuna benzer. Cizvitlik, Katolik Kilisesi'nin hümanizmi hükmü altına alarak modernleşerek ve o güne kadarki feodal zeminin aksine 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar topluma egemen olan ilkeleri kendine temel alarak girdiği yeni biçimin adıydı. Cizvitlik reforme edilmiş Katolik Kilisesi'nin yeni ekonomik, politik durum ve koşullara en uyan biçimi olduğu için ürkütücü bir güç haline gelmiştir. Cizvitlik, hümanizmde faaliyet gösteren aynı güçler vasıtasıyla, yani klasik eğitimin üstünlüğü, hükümdarların etki altına alınması, sermayedarların hesaba katılması vasıtasıyla etkide bulunuyordu. Hümanistler gibi cizvitler de mutlak otoriteye ama kendileri için çalışan hükümdarlara destek oluyorlardı. Hümanistler gibi şayet işlerine gelmiyorsa hükümdarı ortadan kaldırmayı kendi monarşist zihniyetleriyle uyuşmayan bir davranış saymıyorlardı. Ancak cizvitler para konusunda hümanistleri geride bıraktılar. Sadece yeni üretim tarzının çıkarlarını savunmakla kalmadılar, üstelik onu kendi hizmetlerine aldılar. Cizvitler dünyanın her yerine açtıkları şubeleriyle Avrupa'nın en büyük ticaret şirketinin sahibi oldular. Misyonerlerden gezici ticari temsilci olarak yararlanılabileceğini ilk defa cizvitler fark etmiştir. Örneğin şeker fabrikası gibi kapitalist sanayi işletmelerini deniz aşırı ülkelerde ilk defa onlar kurmuştur. Yeri gelmişken Paraguay'daki antisosyalist sivri akıllılar tarafından zevkle sosyalist propagandaya karşı bostan korkuluğu olarak kullanılan Cizvit devletine değinelim. Paraguay'daki Cizvit devleti sosyalizmin nelere yol açacağını gözler önüne serecekti. Aslında ise kapitalist üretim tarzı bu şekilde rahatça gelişmeye devam ettiği zaman doğacak olan ve bizim karşı çıktığımız durumu sezdirmekteydi. Bir devlet ki burada üretim araçları ve ürünler işçi sınıfının değil, işçi olmayanlar sınıfının. Üstelik yabancı kapitalistlerin mülkiyetinde bulunmakta ve çalışma yaşamı işçiler tarafından değil, işçi olmayanlar tarafından örgütlenmektedir. Şurası muhakkak ki böyle bir devlet garip bir sosyalizm çeşidi olduğunu açığa vurmaktadır. 3. İnançsızlık ve boş inanç. Hümanizmin amacı orta çağa ait dünya görüşünü tamamen yadsıyarak tam anlamıyla bir inançsızlığa ulaşmaktı. Ancak ömrünü dolduran hümanizm, bunun yerine geriye miras olarak orta çağın bile görmediği koyulukta bir inanç fanatizmi bırakıyordu. Ve bu fanatizm sadece hümanizmin hiç kök salmadığı ülkelerde değil, üstelik kendi yurdu İtalya'da da gözleniyordu. Bunun nedeni sadece ülkenin ekonomik çöküşü, sadece sömüren İtalyanlar ve sömürünün inanç adı altında kendine bir dayanak bulmasından dolayı tamahkarlık fanatizminin inanç fanatizmi haline gelmesine göz yummuş, sömürülen uluslar arasındaki mücadelenin şiddeti değildi. Dinsel yaşamı güçlendirme gerekçesi, hümanizmin döneminin sonlarına doğru giderek artan bir şekilde dönemin genel durum ve koşullarına da dayandırılıyordu. Dinin köklerinden biri hümanizm döneminde bir parça çürümeye başlamış, ikincisi ise o zamanlar dolgun ve bereketli fidanlar sürmüştü. Dinin entelektüel kökleri, dinsel duygunun ve düşüncenin nedenleri, bu bağlamda dinsel örgütler bizim için söz konusu değildir, insanüstü ve kavranılmaz güçlerin mevcudiyetinden ileri gelmektedir. Bu güçler karşısında insanlar çaresizdir. Onların etkisini ne yönlendirecek, ne hesaplayacak, ne de anlayacak durumdadır. Ve bu güçler insanların varlığı üzerinde onları açıklama ihtiyacını hissettirecek kadar belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu güçler ya doğaldır ya da toplumsal. Doğal, özgün komünizmde bu sonuncusunun bir işlevi yoktur. Orada ekonomik durum ve koşullar toplumsal işbirliğine bağımlı oldukları sürece insanın belirlenimine bağlıdır. İnsan bu ilkel aşamada doğaya daha çok bağımlıdır. Ama o kendini hayvanlar gibi hala doğanın bir parçası olarak hisseder, deyim yerinde ise doğanın göbek bağından henüz ayrılmamıştır. Hiçbir şey düşünmeden günü gününe yaşar, burada dinin pek sözü edilmez. Teknik ilerlemeyle birlikte insanın içinde yavaş yavaş doğayı kendi iradesine bağımlı kılma ihtiyacı uyanır. Kendini doğadan koparır. Doğa ondan farklı bir nesne ve bu nesnenin araştırılması da insanın görevi olur. Ancak insanın bu yolda edindiği ilk deneyim doğa karşısında duyduğu acizliktir. İnsanın doğayı kavramasından, yasalarını öğrenmesinden, güçlerini amaçlı şekilde kendine hizmet eder hale getirebilmesinden önce çok uzun bir sürenin geçmesi, uzun tarihsel bir gelişmenin geride kalması gerekiyordu. Din, insanın doğa üzerinde kafa yormaya başladığı andan doğa bilimlerin ortaya çıkışına kadar bir ihtiyaç haline gelir. Bu ihtiyacın ürettiği dinler, yani doğal dinler, tıpkı onları kafalarında yaratan insanlar gibi şen, hayat dolu ve hoşgörülüdür. İnsanlar doğa olaylarında dehşet verici, şeytani değil, daha çok görkemli, tanrısal bir yan bulur. Meta üretiminin başlamasıyla birlikte insanın hükmü altında olmayan toplumsal güçler ve böylece dinin ikinci kökü ortaya çıkar. Antik çağın ve orta çağın küçük komünlerinde bu kök başlangıçta zayıftır. Ekonomik durum ve koşulları bir bakışta görmek kolaydır. Mutsuzluk gibi mutluluk da genellikle insanların yaptıklarının ve yapmadıklarının sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durum insanüstü bir gücün müdahalesi olmadan da açıklanabilir. İnsan toplumsal güçlerin varoluşunu fark etmeden ve onların karşısındaki acizliğinin bilincine varmadan önce toplumsal güçler fanteziyi ve aklı esir almadan ve dini niteliği üzerinde belirleyici etkilerde bulunmadan önce toplumsal fenomenlerin kitlesel fenomenlere dönüşmesi gerekiyordu. Doğal dinler esas itibariyle yerel niteliktedir. Bunları yerinden eden toplumsal dinler ise daha başlangıçta kitlesel dinlerdir, evrensel dinlerdir. Roma İmparatorluğu böyle bir din için zemin hazırlamıştır. Ancak bu dini yaratan toplumsal olaylar hiç de öyle hayırlı değildi. Kitlesel sefalet, ağır kitlesel hastalıklar, yanı sıra birkaç aşırı zenginin tamahkarlığı ve azameti, nüfusun azalması ve ülkenin gerilemesi, işte bütün bu durum ve koşullarda Hristiyanlık ortaya çıktı. İnsanları korku ve umutsuzluk, nefret ve hunharlık kapladı. Paganlık döneminin şen tanrıları, iğrenç şeytanlara dönüştü. Evrenin yaratıcısı ve yargıcı, karanlık ve acımasız, en küçük suçu sonsuz cehennem azabıyla cezalandırır hale geldi. Tüm evren yutabileceği birilerini arayan doymak bilmez şeytanlarla dolu cehennemin dış avlusu durumuna düştü. Derken yalın ve doğal cermen boyları çıka geldi. Hristiyanlığı kendi yaşam sevinçlerinin ruhuyla ve neşeyle doldurdular. Gerçi tanrıları cinlere ve şeytanlara dönüşmüştü ama şeytan artık korku saçmıyordu. Orta çağın şeytanı rahatına düşkün, nüktedan, zararsız bir şeytandı. Onunla neşe içinde oynanıyor, cezaya çarptırılmadan alay ediliyordu. Kısacası iyi, ahmak bir şeytandı o. Dikenli tacıyla çarmıha gerilmiş İsa geri plana düştü. Ve bu sevecen kurtarıcı, bu iyi yürekli çoban yanı başında her çeşit sevimlilik ve Almanların kendi kadınlarında takdir ve candan arzu ettikleri zarafetle bezenmiş bir şekilde ideal kadın Meryem Ana kilisenin ve sanatının gözde figürü haline geldi. Kilise dogmalarını geliştirme çabaları bu karanlık çağda kesintiye uğramış, buna karşılık dinsel törenleri yetkinleştirmeye daha çok gayret edilmiştir. İlk yüzyılın Hristiyanları kanlı fantazilerini din uğruna şehit düşenlerin tüyler ürpertici ölüm tarzlarını zevkle seyretmeye kadar vardırmıştı. Şimdi şehitleri anma günü bir sevinç ve neşe gününe dönüştü. İçki alemi için bir vesile haline geldi. Bizim liberal tarihçilerimize göre şayet birer hür fikirliyseler din sadece aydınlanma eksikliğinin sonucudur. Dinin toplumsal temellerinin sözünü bile duymak istemiyorlar. Görüşleri doğru olsaydı, o zaman hümanizmin halk arasında çok elverişli bir zemin bulması gerekirdi. Hele özellikle Almanlar arasında ve hümanist aydınlanma ne kadar artarsa kitle aydınlanmasının da aynı oranda artması gerekirdi. Oysa bunun yerine garip bir fenomenle karşılaşırız. Hümanistler hür fikirli oldukça halk dini daha önceki niteliğini kaybediyor ve Roma imparatorları dönemindeki Hristiyanlığın karakterini alıyordu. Bu durum sadece o zamanki ekonomik devrim göz önüne alınırsa açıklanabilir. Meta üretimi ile ticaretin doğa bilime elbette yararı dokunuyordu. Öte yandan doğa bilim vasıtasıyla meta üretimi ile ticaret tekrar teşvik ediliyordu. Doğu ile ilişkiler sadece metaları değil, üstelik bu çok eski kültür dünyasının bilgilerini de batıya getiriyordu. Ama bu bilgilerin din üzerinde henüz çok az etkisi vardı. Hümanizm esas itibariyle klasik edebiyatı, Attika edebiyatını örnek alarak gelişiyordu. Bu edebiyatta doğa bilimin işine yarayacak pek fazla bir şey yoktu. Doğa yasalarını sistemli şekilde araştırmak, böylece 16. ve 17. yüzyılların önemli bilimsel keşiflerine yol açmak üzere anatomi, kimya, astronomi gibi bize en başta Arapların tanıttığı bilim alanlarına hümanist eğitimli çok az bilge dikkatini veriyordu. Doğa bilimle uğraşanların büyük çoğunluğu bunu yeni üretim tarzının niteliğine uygun olarak buradan doğrudan doğruya pratik, kişisel bir yarar sağlamak için yapıyordu. Bu konuda geleneksel bilgiler yeterli olmadığı zaman olgularla değil, eski yazarlardan yapılan birkaç alıntıyla gerekçelendirilmesi yeterli olan spekülasyonlara ve varsayımlara başvuruluyordu. İnsan ve hayvan bedenini, onun işlevlerini araştırmak yerine insanları sağlığına kavuşturmak için kimi formülleri ve ilaçları ele geçirmeye çalışılıyordu. Anatomi yavaş gelişiyordu. Buna karşılık tıp alanında göz boyamacılık ve şarlatanlık müthiş bir hızla artıyordu. Bir yanda halk kitlelerinin büyük kentlerde toplanması ve lüks, diğer yanda proletaryanın çoğalması ve doğuyla ticaret, işte bütün bu durum ve koşullar salgın hastalıklarla diğer hastalıklara zemin hazırlıyordu. Kapitalist üretim tarzıyla birlikte Avrupa'da doğudan gelen veba 14. yüzyıldan bu yana, frengi 15. yüzyılın sonundan bu yana ve konyak düşkünlüğü yayılıyordu. Araplar konyağı çok önceden beri tanıyordu. Fransa'da 12. yüzyıldan bu yana ilaç olarak kullanılmıştı. Ama daha 1493 yılında kaleme alınmış bir şiir, içki şeytanının neden olduğu felaketten yakınıyordu. Wachsmuth, Avrupa Törelerinin Tarihi, Leipzig, 1837, 4. cilt, sayfa 280. Tıp gibi kimya içinde çok iş vardı. Kimya cisimleri öğelerine ayırma, öğelerini bir araya getirme sanatını biliyordu. Bu durumda o zamanlar her şeyin çevresinde döndüğü metali, yani altını üretmek için kimyadan yararlanmaktan daha akla yakın bir şey var mıydı? Kimya altın elde etmek üzere kötüye kullanıldı. Astronomi bilimi, hümanizm ve reformasyon çağının aydınları arasında hızla yaygınlaştı. Denizcilik bilgisinde kendine olağanüstü pratik bir uygulama alanı buldu. Astronomi olmadan deniz aşırı ticaret mümkün değildi. Bu yüzden büyük bir şevkle geliştirildi. Geçmişten devralınan astronomi yasaları, o zamanlar geniş çevrelerce bilinen hemen hemen biricik doğa yasalarıydı. Ama onlar da kısa süre sonra aydınlanmaya değil, sömürüye ve boş inanca hizmet etmek zorunda kaldı. Yıldızların yörüngeleri hesaplanabildiği ve yeryüzünü etkiledikleri sezilmeye başlandığı için yıldızlardan dünyevi yazgı hakkında kehanette bulunma denemesine girişildi. İnsanlar gelecekleri belirsizleştikçe daha büyük bir hırsla yıldızları araştırmaya çalıştı. Hiçbir şeyin gökyüzünden daha sağlam gibi görünmediği devrimci dönemde yıldızlar insanların avuntusuydu. Ne var ki sonuçta gökyüzü de devrime uğradı. Müneccimlik, simyacılık, şarlatanlık, işte bunlar Avrupa'da orta çağdan bu yana başlangıçta kitlelerin ve aydınlardan birçoğunun da tanıdığı doğa bilim biçimleriydi. Bu çeşit doğa bilimler dine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak durumda değildi. Hümanistlerin inançsızlığı gerçekten büyük ölçüde sırf mevcut inanca karşı muhalefetten ya da doğadaki bağlamların bilimsel bir açıdan kavranmasına ilgisiz kalmaktan kaynaklanıyordu. Hümanistlerin büyük çoğunluğu eskiden kalma inancın yerini genellikle astrolojiden ve hurafeden öteye gitmeyen başka bir inançla değiştiriyordu. Böylece doğa bilimler tarafından dinin köklerinden birine hemen hemen hiç dokunulmazken diğeri ekonomik gelişme vasıtasıyla daha çok güçlendiriliyordu. Alt katmanlardaki halk kitlelerinin dayanakları, özellikle orta çağın fırtınalarını atlatmalarını sağlayan sınırlı kooperatifler kayboluyordu. Feodal dönemdekinden çok daha şiddetli sınıf mücadeleleri baş gösterdi. Feodal dönemdeki mücadelelerde genellikle hakların ve ödevlerin azaltılıp çoğaltılması söz konusu olmuştu. Şimdi ise yükselmeye çalışan sınıflarla yok olmaya yüz tutan sınıflar arasında bir ölüm kalım mücadelesi başlıyordu. Köylülerin proleterleşmesi ve üzerindeki baskılar, sefalet ve serserilik artıyordu. Kötü davranılan sınıfları sakin ve tehlikesiz hale getirme çabaları giderek daha kanlı ve acımasız biçimlere giriyor, eziyet altındakilerin boyunduruktan kurtulmak için ihtilaçlı çırpınışları giderek daha kanlı ve acımasız hale geliyordu. Nefret, korku, umutsuzluk kulübelerden ve saraylardan eksik olmuyordu. Herkes yarından korkuyor, dünden yakınıyor ve bugünle boğuşuyordu. Savaş bir meslek, insan kıyımı da bir zanaat oldu. Terhis edilmiş asker barışta da ihtiyaç nedeniyle savaşın alışkanlıklarını, yani insanları tehdit ederek vahşi bir hayvan gibi kovalama alışkanlığını sürdürmek zorunda kalıyordu. Aynı zamanda veba ve frengi kılığına girmiş Azrail tüm Avrupa'yı boydan boya arşınlıyordu. Güvensizlik, umutsuzluk, sefalet ve karşı koyulmaz toplumsal güçlerden, sınırlı kooperatiflerin dar çerçevesi içinde faaliyet göstermeyen, tersine ulusal ve uluslararası felaketlerin yıkıcı ağırlığıyla birlikte ortaya çıkan güçlerden duyulan korku her yeri sardı. Bu durumun etkisi altında din ihtiyacı, daha iyi bir öte dünya özlemi, genel umutsuzluğa bir son verebilecek gibi görünen kaderi mutlak bir tanrıyı tasvip etme arzusu arttı. Ama aynı zamanda dinin cana yakın, neşeli özelliği kayboldu. En karanlık, en acımasız yanı ortaya çıktı. Şeytan yine her yerde insanlara görünüyordu. İnsanların fantezisi şeytanı elden geldiğince korkunç bir biçimde betimlemekle meşguldü. Yaşayanlara karşı cehennemi şeytani acımasızlığıyla yeryüzünde gerçekleştirmek için büyük bir zevkle tüyler ürperten cehennem azabını icat ettiler. Aynı zamanda dilencilere ve serserilere karşı gözdağı veren acımasız yasalar çıkarılırken cadı avı ve cadıların yakılması da yeni bir durum olarak ortaya çıktı. Kitlelerin ruh halindeki bu değişiklik yavaş yavaş hazırlanmıştı. Bu değişikliği ilk olarak reformasyon tamamen eyleme dönüştürmüştür. Reformasyon sadece eski halk dini geleneğini yıkmakla kalmadı, o güne kadar hala kor halinde gizlice yanmaya devam eden tüm sınıf çelişkilerini bir defada alevlendirdi ve böylelikle sermaye birikiminin başlangıç dönemine ait biraz önce betimlenen tüm eğilimleri uyandırıp ortaya çıkardı. Boş inanç, taassup, acımasızlık ve kana susamışlık son derece arttı. Köylüler Savaşı'ndan Vesfalya Barış Anlaşması'na kadar 1525-1648 Avrupa her türlü sınırlamadan kurtulmuş olanları barındıran bir tımarhaneye benziyordu. Bugün din diye tanıdığımız hem değişik protestan mezhepleri hem de Cizvit, Trento. Trento, Ruhbanlar Meclisi, Kuzey İtalya'nın Trento kentinde 3 kez toplanan Genel Ruhbanlar Meclisi, inanç sorunları konusunda aldığı kararları uzun tartışmalar ya da kısa önermeler halinde formüle etmiştir. Katolisizmi bu yüzyıl içinde biçimlenmiştir. Feodal dönemin eski Katolisizmi, kastettiğimiz papalarınki değil, halkın tatbik ettiği Katolisizmdir, ortadan kayboldu. Ara sıra ücra bir dağ köyünde cermenleştirilmiş Hristiyanlığın güler yüzlülüğünden ve yaşama sevincinden kalma zayıf anılara rastlanmaktadır. 18. yüzyılın aydınlanmacıları en tehlikeli düşman olarak, karşılarında en büyük engel olarak bir yanda kendileri ve halk, diğer yanda krallık arasına girmiş olan yeni dini buldular. Aydınlanma bu yeni dine karşı mücadele sırasında gelişti. Aydınlanma felsefesinin izinde giden tarihçiler bütün dinleri ve yüzyılların Hristiyanlığını bu din örneğine göre tasarlamıştır. Hristiyanlığın başlangıçtaki niteliği ile Reformasyon dönemi Hristiyanlığının niteliği göze çarpan bir benzerlik gösterdiği zaman Orta Çağ'ın Cermen Katolik halk dinini kolaylıkla yanlış anlamışlar ve Orta Çağ'da bu ikisi arasında yer alan halk dini hakkında özellikle onun en aydın ve şen bir şekilde geliştiği dönem hakkında bilgileri oldukça kısıtlı kalmıştır. Ancak bu hata üzerinde ısrar edilirse Orta Çağ hakkında tamamen yanlış bir yargıya varılır. Bu durum özel olarak, ki açıklamalarımızın nedeni budur, Thomas More'un da yanlış anlaşılmasına yol açar. Voltaire bu hatayı işlemiştir. Ona göre More, inatla Katolisizme bağlı kaldığı için dar kafalı, fanatik bir barbardır. More, Katolisizm uğruna şehit düşmüştür. Onu anlamak için bağlı olduğu Katolisizm çeşidini iyi tanımamız gerekir. Bu yüzden eski feodal halk Katolizminin modern Cizvit Katolizminden ne kadar farklı olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. More Katolik kaldığı sürece feodal halk Katolisizminin son temsilcilerinden biriydi. İkiyüzlü değildi, şikayet etmiyordu. Göz boyayıcı ve sinsi değildi. Tersine sözcüğün tam anlamıyla bir erkekti. More'un gelişmesine zemin oluşturan tarihsel durumu genel hatlarıyla gördük. Şimdi de faaliyette bulunduğu özel durum ve koşullar içinde kendisiyle tanışalım. 7. ayrımın sonu, sayfa 89.